Derya Yaşar'la Ekonomi Raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu hafta son zamanların en hareketli günlerini yaşayan hem küresel piyasalar hem yurt içi piyasalardaki başlıkları değerlendireceğiz. Konuğumuz TR Yatırım Ekonomisti Enver Erkan olacak ve gerek altın tarafında gerek dolar Türk lirası, euro Türk lirası ya da borsada, Borsa İstanbul'da çok sert hareketler görüyoruz son günlerde. Bu nereye evrilebilecek? Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın adım piyasaların ateşini aldı mı ve önümüzdeki günlerde özellikle faiz başlığında bizi neler bekliyor, bunları konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Enver Bey.
Hoş bulduk.
Piyasalarda sert hareketler görüyoruz geçtiğimiz haftadan bu yana. Altında sert yükselişler, rekor üzerine rekor denemeleri, keza dolar Türk lirasında aynı şekilde borsada aşağı yönlü hareketler ve bunlarla birlikte Merkez Bankası tarafından ya da BDDK tarafından atılan çeşitli adımlar var. Bugün biraz gördüğümüz tablonun nedenleri ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentilerle atılabilecek adımları konuşalım istiyoruz. İsterseniz öncelikle piyasalarda gördüğümüz, uluslararası piyasalarda da hareketliliğin sebepleri nelerdir? Bunlardan başlayalım.
Evet, şimdi piyasalar malum olağanüstü bir süreçten geçiyor ve tabii ana tema şu anda özellikle yurt içi piyasa açısından, Türk varlıkları açısından oynaklık olmuş durumda. Lirada önemli bir değer kaybı yaşandı. Uzun süreli paralel seyirden sonra özellikle kurda belli bantların kırılmasıyla beraber oluşan hareket, ki bu da zaten bir anlamda kurdaki korumacı yaklaşımın da yeterli düzeyde kalamadığını gösteriyor. Yani liraya değer kaybettiren faktörler ve olağan dışı piyasa koşulları ağır basmış görünüyor. Ve tabii bu noktada bize özgü kırılganlık unsurlarının da başında düşük TL faizleri ve aşırı miktarda olan kredi büyümesinin etkileri geliyor. Şimdi bu noktada tabii bazı bu oynaklığı kontrol altına almak ve liraya istikrar kazandırmak amacıyla alınacak olan bazı önlemler söz konusu. Bu da özellikle para politikası araçları tarafında daraltıcı, sıkılaştırıcı politikanın benimsenmesi şeklinde oldu. Pandemi döneminde likidite koşulların iyice gevşetilmesiyle, kredi büyümesinin teşvik edilmesiyle oluşan o genişleyici duruş şu anda biraz değişime doğru uğramış durumda. Bu fazla likidite sağlanan ucuz likidite şu anda daraltılıyor, geri çekiliyor, normalleştiriliyor. TL'nin sıkılaştırılmasıyla beraber TL'nin piyasalardaki maliyeti, faizleri arttırılıyor ve aynı zamanda da kredi büyümesi tarafında da frene basılmakta. Yapılan son düzenlemelerin, gerek TCMB nezdindeki açıklamaların, gerek BDDK'nın bankalarla alakalı yaptıkları ayarlamaların aslında özeti bu. TCMB'nin ucuz likidite imkanlarını sıfırladığını açıklamasıyla beraber biz TL fonlama maliyetlerinin arttığını gördük. Zaten politika faizini aşmış durumda şu anda ve TL'nin sıkılaştırılmaya devam edilmesiyle beraber bunun gecelik borç verme faizine doğru, 9.75 seviyesine doğru kademeli bir şekilde artması durumu söz konusu olacak. Buna bir anlamda örtülü faiz artışı da deniliyor bakıldığı zaman. Yani TL'nin piyasalardaki maliyeti arttırılıyor. Bu otomatikman zaten faizlerde artış demek. Ki kredi faizleri yeniden bankalara baktığınız zaman artış göstermiş durumda. Yani %1'in altında bir faiz kalmadı. Konut, otomobil kredileri yeniden faizleri artmaya başlamış durumda. Nitekim BDDK'nın da aktif rasyosunu gevşetmesi, aktif rasyosu hedefini aşağı doğru çekmesi zaten bu noktada hani bankaların da kredi verme konusunda daha yavaş davranacakları, kredi erişimin daha zor, sınırlı olacağını göstermekte, ki bu da zaten son dönemdeki kredi büyümesini destekleyici yaklaşımın bu noktada terk edilmesi, kredi büyümede frene basılması anlamına geliyor. Yani şu an büyüme fiyat istikrarı önceliklendirmesinde fiyat istikrarını ön plana koyarak, ki malum kur artışının, kur oynaklığının özellikle enflasyon açısından belirsizlik oluşturduğunu düşünecek olursak ve enflasyonda artışın Merkez Bankası'nın planlarını en çok etkileyecek durum olduğunu düşünecek olursak, şu anki politika adımlarının anlamını da amacını da açıklayan bir durum ortaya çıkmış oluyor zaten.
Evet, çok güzel özetlediniz. Peki buradan bir ara başlık açacak olursak, şimdi sonbahar ayları ile birlikte biliyoruz ki uzmanların aktardığı kadarıyla vakalarda artış bekleniyor. Yani yeniden oranların işte Nisan ayındaki Türk özelinde konuşuyorum, sayıları geri dönme olasılığı var. Bu da beraberinde yeni kısıtlamaları belki hayatımıza yine sokacak ya da yine işletmelerin kapatıldığını belki göreceğiz. Yeniden duran bir ekonomi olacak belki karşımızda. O dönemde yine belki işte insanları teşvik etmek amacıyla ekonomik kolaylıkların sağlanması söz konusu olabilir. Böyle bir dönemde ne öngörüyorsunuz siz belki sonbahar ayları için? Yani öngörünüz nedir bu konuda?
Şimdi malum yani virüs hayatın bir gerçeği olarak yerleşmiş durumda ve maalesef bunu şu an hayatımızın dışına çıkartmış bir pozisyonda değilim. Halen çok önemli belirsizlik oluşturuyor. Nitekim mevcut vaka sayıları ve hani artık yaz koşullarını yavaş yavaş terk edecek olmamız, grip mevsiminin de içine girecek olmamız itibariyle bu yönde zaten sağlık uzmanlarının çok ciddi uyarıları söz konusu. Zaten bu vaka artışlarının yarattığı belirsizlik konusu sadece bize özgü bir konu da değil. Yani şu an genel olarak bütün ekonomiler açısından ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği konusu bu virüsün gidişatı konusunda çok alakalı bir pozisyon yaratıyor. Yani virüs konusundaki belirsizlik şu an ekonomik toparlanmanın da ne derece sürdürülebilir olduğuyla alakalı şu an ortaya tabii ki ciddi bir belirsizlik koyuyor. Çünkü malum virüsle alakalı durumun, salgınla alakalı durumun kötüleşmesi yeniden hayatı kapanmaya doğru hani zorlaştırabilir. Yani bunlar tabii ki ekonomik faaliyet üzerinde, firma faaliyetleri, istihdam üzerinde, enflasyon üzerinde. Yani bunlar en önemli belirsizlikleri yaratan faktörler bakıldığı zaman. Ve şu an içinde bulunulan kriz, hani modern zamanlarda örneği görülmemiş bir kriz olduğundan dolayı, yani bu tarz ekonominin bütün faktörlerin içine almış olan ve hepsini aynı anda beraber aşağıya doğru çekmiş olan bir sağlık krizi ve henüz bunun tabii ki kontrol altına alınamaması durumunu da düşünecek olursak, hani benzer bir vaka geçmiş yıllarda yok. Dolayısıyla bu noktada bir tecrübe eksikliği durumu da söz konusu. Bir aşı konusundan umut ediliyor son zamanlarda. Tabii ki aşı, tedavi ile alakalı gelişmeler, yani bunlar tabii ki çok önemli oyun değiştiriciler olur. Evet, yani bir kapanmaya sebep olmuş olan, toplumsal ve ekonomik kapanmaya sebep olmuş olan bir salgın koşulu yeniden bu tarz bir kapanmaya sebep olma ihtimali her zaman vardır. Yani şu var, mümkün mertebe ikinci aşamada ekonomilerin kapanması konusunda çok dirençli bir şekilde yaklaşılacaktır. Yani biraz daha bu nokta döngüsel bir biçimde kontrol edilmeye çalışılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü malum ekonomi yönetimlerinin üstlendiği çok önemli bir mali yük durumu söz konusu. Yani firmasal destekler, yine bireysel nakdi destekler anlamında ekonomiyi oluşturan unsurların hayatlarına devam edebilmelerini sağlayan yardımlar bunlar bakıldığı zaman. Çünkü hani firmaları bu noktada yaşatmanız çok önemli. Bireysellerin ekonomik durumunu korumanız çok önemli. Çünkü bunlar çift taraflı olarak zaten birbirlerini etkileyen şeyler. Yani firmalar olmasa bireyler olmaz, bireyler olmasa firmalar olmaz. Tabii ki bir ekonomik bölümden bahsetmeniz de mümkün olmaz bu çerçevede. Şu an bu krizin reçetesi de görülmemiş büyüklükte ekonomik destekler olarak ortaya çıkmış durumda ve bunun ne kadar devam edeceği tabii ki belirsizliğini koruyor. Bir ikinci dalga konusuyla beraber bu toparlanmanın ömrünün uzaması demek, bu üstlenilen mali yükün de devam ettirilmesi ve piyasalara verilmekte olan bu ucuz paranın da, bol paranın da uzun bir süre devam ettirilmesi anlamına gelir. Ve pandemi koşullarının öncesine de tabii ki ulaşmamız anlamında yolu uzatır. Yani evet, şu an insanların iş kaybı söz konusu, reel gelir kaybı söz konusu. Bununla alakalı olarak zaten mal ve hizmet talep edebilme kabiliyetleri yeni bir normale doğru indirgenmiş durumda. Firma faaliyetleri yine aynı şekilde yeni bir normale indirgenmiş durumda. Bununla beraber tabii bu sağlanan yardımlarla özellikle kredi ödemeleri anlamında ortaya çıkan yeni riskler söz konusu. Yani şu an reel sektörün durumunun bankacılık sektörünü de finansal sistemi de beraber etkilediği bir durum söz konusu. Ve bu tabii ki koşulların ne kadar uzun süreceği konusunun belirsiz olması bizi tabii ekonomik döngüsel anlamda da yeni belirsizliklere getirir. Yani bu durumun sadece bir realize olması durumu var. Bir de sürekli olarak bir demokrasinin kılıcı şeklinde sallanıp durması olayı var. Çünkü neden? Firma yöneticisiniz, yatırım yapacaksınız, ortam belirsiz.
Önünüzü göremiyorsunuz.
Karar veremiyorsunuz, önünüzü göremiyorsunuz. Bu sizin aynı şekilde istihdam planlarınızı etkiliyor. Yeni istihdam yaratma konusunda firmalar çekingen davranıyorlar. Ve bu durum işsizliği etkiliyor. Ve malum her sene üniversitelerden bir sürü yeni mezun çıkıyor. Bunları işe yerleştirmeniz gerekiyor. Mevcut istihdamı korumanız gerekiyor. Yani bir ekonomik büyüme döngüsünün içerisinde olmanız gerekiyor. Ve tabii ki krizler bu döngüyü en büyük zarara uğratan etmenler. Ki bu sadece hani bir finansal sistem krizi değil. Bu sadece ekonominin bir tane bileşeninden kaynaklanan bir kriz değil. Dış bir etkinin bütün ekonomiyi kilitleyici etki yaratması anlamında bir kriz durumu.
Burada şunu da ben eklemek isterim. Bu konuda da bir yorumunuzu almak isterim Enver Bey. Şimdi biliyorsunuz Mart ayı sonrasında ertelenen krediler var. Vadeleri uzatılan. Onların ödemeleri yavaş yavaş başlıyor ya da başladı. Bu konuda önümüze belki işleri iyi gitmeyen insanların hem bireysel olarak hem de şirket bağlamında ödemelerini belki yapamadığına tanık olabileceğiz. Olur mu böyle bir durum?
Yani olabilir. Olabilir. Çünkü yani şu an ekonomik faaliyet her ne kadar bir toparlanma aşamasında olsa da halen salgın koşullarından etkilenen bir durum içerisinde. Yani işler tam anlamıyla rayına oturmadı. Bu tabii ki yeni yapılandırma, yeni öteleme taleplerini de beraberinde getirecektir. Yani bu noktada zaten hani bir şöyle söyleyelim. Şu an hani hükümetin sağlamakta olduğu ekonomik yardımlar durumu nedir? Bu mesela günden güne düşünülüyor ve mevcut durum göz önüne alındığında bunların her ay uzatılması durumunu biz görüyoruz. İşte kısa çalışma
ödeneyim.
Ücretsiz izin desteği, işten çıkarma yasağı bunlar aydan aya sürekli uzatılan bir durum. Yani muhtemelen uzatılmaya da devam edilecek. Çünkü talepler bu yönde. Yani bakıldığı zaman hani şu an bu yardımların kesilmesi anlamında da hani şu an kesilirse çok ciddi yansımaları olur. Mesela en basitinden bir işten çıkarma yasağının, tekli yasağının kaldırılması bence çok büyük bir işten çıkarma dalgası getirecektir bakıldığında. Yani bu yardımların da teşviklerin de sürdürülüyor olması önemli. Yani krediler şöyle söyleyeyim, yani bu ortamda zaten bir yatırım yani ya da işte üretim kapasitesi arttırma, yani atılım yapan yok. Yani öyle söyleyeyim. Yani herkes bir bekleyelim, görelim, hani durum netleşsin, hani bir ikinci dalga belirsizliği var, bunun içine düşmeyelim derdinin içerisinde şu noktada. Dolayısıyla bir kredi talebi söz konusu olduğu zaman bu kredi talebi bir yeni yatırım finanse etme amaçlı kredi talebi olmuyor. Finansal durumu idare etme amaçlı bir kredi talebi oluyor. Yani mevcut kredilerin üzerinde zaten riskler önemli ölçüde büyük ve tabii belli zaman içerisinde de teşvik edilmiş bir kredi büyümesi var bakıldığında. Çünkü bankalara bir aktif rasyosu kuralı getirdiniz ve bu kuralın amacı bankaların daha fazla kredi dağıtmasını sağlamaktı. Şimdi buradaki hedefi düşürüyoruz. Neden? Çünkü ortaya fiyat istikrarsızlığı gibi çok ciddi bir risk çıktı. Yani malum çok önemli belirsizliklere neden olabilir bu lira oynaklığı. Çünkü liranın stabil kalması bir defa yani en başta iş insanları açısından çok önemli bir konu. İhracat yapacaksınız, ithalat yapacaksınız. Yani 3-4 ay sonra mal getireceksiniz, mal satacaksınız. Yani bu kurun istikrarlı olması, belirli yani belirsizlik yaratmaması konusu çok önemli. Yani bu çerçevede de mesela bir büyümede frene basılmak zorunda kalındı.
Evet.
Ve tabii bu kadar büyüyen, bu kadar artan kredilerin de geri ödemesi anlamında özellikle değişen kredi profili çerçevesinde bazı sıkıntılar söz konusu. Bankaların da bu noktada bir sermaye sıkıntısı tabii ki yaşamaması gerekiyor. Bu kredilerin geri dönmemesi gibi bir risk karşısında. Dolayısıyla şu anda da benimsenmekte olan durum, yani ilk plandan daha farklı bir plan haline gelmiş durumda burada da.
Durumayım. Evet, ama sanıyorum önümüzdeki aydan itibaren eğer tabloda farklılık olursa bu planın da revize edilmek zorunda kalacaktır. Değil mi?
Tabii. Yani zaten BDDK gerekli görülen yerlerde adımlar atıyor. Aktif rasyosu risk, aktif rasyosu hedefinin aşağı doğru çekilmesi zaten bu noktada çok uzun bir süredir sektör temsilcilerinde istediği bir durumdu. Çünkü bankalar da buna uymakta zorlanıyorlardı. Ve uyumadıkları durumda da tabii cezaya konu oluyorlardı. Şimdi burada en azından bu hedef gevşetilerek, hani bankaların bütün kaynakları kredilere yönlendirmeden ziyade daha iyi ve esnek bir şekilde aktif pasif yönetimi yapabilmesinin önü açılmış durumda. Tabii bu noktada bu koşullar altında aktif pasif yönetimini yapabilmeleri konusu çok önemli. Bankaların da kendi risklerini yönetebilmeleri açısından. Malum kredi konusu çok önemli bir konu. Yani bankaların ellerindeki mevduatı kredi olarak dağıtmak kadar bu kredileri de batırmamak gibi de bir yükümlülükleri var. Çünkü malum yani o mevduat Moody'lere ait bir mevduat. Yani burada biz bu işin bankacılık krizine dönüşmesi en az istenen bir konu olur. Yani dünyanın bu çerçevede dünya bankacılık sisteminin 2008 finansal krizinden de alması gereken çok dersler var malum. Yani oradaki fırtına 150 yıllık Amerikan bankalarını bile götürmüştü. Haliyle bu noktada bankaların bir defa sermayelerini koruyabilen bir noktada olabilmeleri çok önemli.
Peki buradan belki de son sorumuza geçiş yapalım Emre Bey. Şimdi Ağustos ayı toplantısı var Merkez Bankası'nın ve Ağustos toplantısında politika faizinde resmi bir artış yapılır mı? Ya da nasıl bir hamle gelir, nasıl mesajlar verilebilir, beklenti nedir? Buradan da bağlayarak şunu sormak isterim. Piyasalarda, özellikle yurt içi piyasalarda etkili olabilecek gelişme nedir? Merkez Bankası'nın açıklamaları mı olacak? Yani kısa vadede ya da orta vadede altın, dolar, euro ne tarafa doğru evrilir ve neye bağlı olarak?
Şimdi tabii dış değişkenler de önemli. Altın evet. Fiyatları açısından bilhassa. Çünkü piyasada malum bir fiyatlanan risk dengesi söz konusu. Bir tarafta aşıyla alakalı umutlar, mesela Rusya'dan gelen aşı açıklaması bayağı bir piyasaları oynatmıştı bu noktada. Tabii mevcut noktada ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği, işte Amerika'da Biden başkan yardımcısını açıkladı, işte bundan sonra seçimle alakalı da yoğun fiyatlamalar göreceğiz vesaire vesaire. Ama tabii TL açısından, TL varlıkları açısından bizdeki durum biraz daha özellikle bu noktada, evet yani faiz enflasyon denklemi üzerinden dönecek. TL'nin değersiz kalmasının en önemli sebeplerinin başında düşük kalan faizler gelmekte. Bu noktada biraz son birkaç günde atılan sıkılaştırıcı likidite adımlarının kurdaki hareketin biraz stabilleşmesine katkı sağladığını gördük. Ama burada tabii ki bu şu şekilde anlaşılmasın. Mevcut durum en üst düzeyde alevli olmasa bile hala kur tarafındaki önemli belirsizlik, yüksek seviyelerdeki hareket devam ediyor. Yani TL tam anlamıyla tabii ki istikrar kazanmış bir noktada durmuyor bu çerçevede. Haliyle burada Merkez Bankası'nın bu aşamada neler yapabileceğiyle alakalı sorular soruluyor. Şimdi Merkez Bankası zaten ilk aşamadan itibaren aktif bir görüntü sergilemek durumunda. Bunu araçlarını kullanarak da yapıyor, açıklama bazlı da yapıyor. Yani para politikası araçlarını şöyle bir düşündüğünüz zaman faiz var, yanal enstrümanlar var, sözel yönlendirme var, icabında hiçbir şey yapmamak da var bakıldığında. Evet. Yani bu noktada Merkez Bankası'nın da tabii ki sırayla devreye koymakta olduğu opsiyonlar söz konusu. Likidite repo operasyonlarının normalleştirilmesi, geriye çekilmesi ve piyasadaki TL'nin sıkılaştırılmasıyla beraber TL'nin maliyetinin, TL'ye erişimin arttırılması, zorlaştırılması durumu. Zaten bu noktada da son iki haftalık ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin hareketine baktığınız zaman bu fonlama maliyetinin %7,5 seviyelerinden şu an politika faizinin üstüne doğru gittiğini görüyorsunuz. Yani TL'de sıkılaştırmanın etkileri bu noktada görülmekte. Bu sıkılaştırma devam ettirilecektir. Yani piyasa daha üst noktalardan da fonlanacaktır. Bu biraz daha hani faiz koridoruyla daha fazla ilgilenmemiz durumunu da getirebilir. Peki politika faizinde direkt bir artış söz konusu olur mu? Yani fonlama evet üst bantlara doğru yönlendiriliyor. Yani bu noktada Merkez Bankası resmi olarak faiz arttırmasa da piyasada artan bir faiz söz konusu. Yani bir de facto bir durum oluşuyor. Yani örtülü faiz artışı dediğimiz. Peki nominal anlamda burada bir politika faiz artışı olur mu? Yani geçtiğimiz tecrübeler bu noktada Merkez Bankası'nın çok önden giden bir rota benimsemediğini gösteriyor. Yani iş likidite operasyonlarıyla, yan enstrümanlarla veya örtülü faiz artışlarıyla hep idare ediliyor. Tabii bu gibi unsurlar volatiliteyi dindirirse Merkez Bankası faiz arttırma noktasında yani faizi tutabileceği en düşük seviyede tutma durumunu benimseyecektir. Faiz artışını burada en son opsiyon olarak belirleyebilir. Tabii volatilite devam ettikçe bu çerçevede Merkez Bankası her türlü araç sesini devreye sokacak bir noktada olmalı. Yani faiz artışı yapmadan önce faiz artışına piyasayı hazırlayabilecek bir noktada olmalı. Ve tabii ki bir faiz artışı yapacaksa bu faiz artışın ne kadar bir dilimde olacağı da önemli. Çünkü faiz konusunda biz enflasyonun altında bir seviyede olmamız itibariyle negatif faiz pozisyondayız. Bu da bizi reel faiz anlamında en arka sıralara tabii ki götürmekte. Yani makul reel faiz sağlayabilecek bir noktaya doğru faiz artışının getirilmesi gerekiyor. Yani bu seviyede neresi olur? Hani ben size iki tane rakam vereyim. Cari enflasyon Temmuz ayı itibariyle 11.76 seviyesinde. Merkez Bankası enflasyon beklentisi son revizyonla beraber %8,9 seviyesinde.
Evet.
Şu an politika faizimiz %8,25'te.
Orta vadede bakacak olursak yatırımcılar için en verimli ya da en istikrarlı kazanç sağlayabilecek yatırım araçları neler gibi görünüyor?
Yani şu an hani çok istikrarlı kazanç sağlayacak bir yatırım aracı görüyorlarsa bana da söyleyin. yani güvenli varlık olarak gördüğümüz unsurların yaptığı fiyat hareketleri ortada. Hisse hareketleri yurt içi açısından yani piyasalarda yaşanan dalgalanma itibariyle ortada. Emtia fiyatları benzer şekilde ve doların küresel piyasalarda gösterdiği reaksiyonlar bunların hepsi özellikle son birkaç günde haber akışlarına çok fazla tepki vermiş durumda. Yani genel anlamda bakıldığı zaman günlük çapta tahmin yapılması oldukça zor bir dönem içerisindeyiz. Çünkü bir taraftan piyasalara zaman zaman pompalanan iyi haberler dengeleri değiştirici bir etkide bulunuyor olsa da piyasalar için geçerli olan risk faktörleri de bu noktada yürürlükten kalkmış değil. Yani halen bir virüs ikinci dalgası endişesi var. Bunun ekonomileri yavaşlatma etkisinden bahsediliyor. Hem de aynı zamanda teşviklerin işte sürdürülmesi konusundaki farklı fikirler. Malum dünyada jeopolitik dengede çok farklı bir noktada. Çünkü hemen hemen ısınmayan bölge kalmadı. Yani bizim ülkenin etrafına bakın.
Evet.
Yani işte Lübnan'daki olaylar, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'la artan gerginlik, işte Belarus'ta millet sokağa döküldü.
Evet.
Amerika, Çin birbirlerine karşılıklı yaptırım uyguluyorlar. Yani bu noktada bu gibi unsur durumların da nereye varacağı tabii ki belirsizliğini koruyan bir etmen. Dolayısıyla bu noktada da aslında orta uzun vade açısından düşünmek daha faydalı bakıldığında. Ve tabii bu çerçevede de mevcut risk faktörlerinde eğer bir değişim olmayacaksa eğer yatırımcının da elbette bu noktada riski dağıtma çerçevesinde ve farklı karakteristik enstrümanlara doğru bir sepet oluşturması anlamında ki burada da yine muhtemelen sabit getiriyi yine ağırlıklı bir şekilde ele almak durumunda. Tabii bizde şimdi faizlerin de tekrar bir artış eğilimine girmesiyle beraber mevduata doğru yönelimi artacaktır. Ama tabii mevduata doğru yönelimin artması sadece faizle alakalı bir durum değil, güven tesisiyle alakalı bir durum. Bu da tabii ki dövize altına olan talebi canlı tutacaktır en basitinden bakıldığında. Yani bu unsurda ben açıkçası piyasanın çok dalgalanma boyutlarının yüksek olabileceğini düşünüyorum ve yatırımcının da tabii ki daha fazla korunma anlamında, daha fazla riskini yönetme anlamında bir pozisyonda olması gerekir. Yani bu dönem biraz daha portföy yaklaşımında dinamik bir yaklaşım benimsenebileceği gibi risk almak istemeyen yatırımcının da biraz daha fazla artık riskli varlık, risksiz varlık anlamında ağırlıklandırmasını yönetebileceği, yönetmek durumunda olabileceği bir dönem söz konusu olabilir.
Evet, ekonomi raporunda bu hafta TR Yatırım ekonomisti Enver Erkan bizlerle birlikteydi. Son günlerde oldukça sıcak gelişmelerin ve dalgalanmaların yaşandığı gerek küresel piyasalar gerek yurt içi piyasalardaki son durumu ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentileri konuştuk. Önümüzdeki hafta yine yeni konu ve konuklarla sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.